Ayırım 8, sayfa 49. Güm. Beyninde küçük bir şimşek çaktı. Yalan no 1. Şehir merkezlerine nerede olduklarını belirten poster asar, el ilanları dağıtırlar. Girişte bir tarla veya bahçeyi peşin parayla kiralayarak birkaç günlüğüne orada konaklarlar. Sonra da çekip giderler. Peki aslında niçin gelirler, ne yaparlar? Falına baktırmak isteyen bir sürü insan var. Ayrıca çingeneler çok şans oyunları oynatır. Aslında bütün bu oyunlar üç kağıda dayanır ya. Bir de için içinde seks yanı var, diye geçirdi aklından. Gözünde minibüse girerken eteğinin yırtmacı açılan kızı canlandırdı. Sevişirken nasıl hareket ediyor acaba? Beyni yanıtladı soruyu. Fırtınadan önce kabaran okyanuslar gibi eminim. İnsanlar onlardan uyuşturucu satın alırlar mı? Hayatım, uyuşturucular artık çingeneler tarafından satılmıyor. Okul bahçesinde pazarlanıyor genellikle. Belki haşhaş veya afyon satarlar. İlk gençlik yıllarında Connecticut'a gelen Fairview ve yakınlarında Northport'ta yaşamıştı. Yaklaşık 25 yıldan bu yana da buralarda çingeneye rastlanmamıştı. Bir tek Carolina'dayken annesine yaş günü hediyesi almak için 3 ay boyunca harçlığından biriktirdiği 5 doları şans oyunlarında çingenelere kaptırdığı zamanı hala unutmamıştı bile. Aslında 16 yaşının altındakilerin oynamaları yasaktı. Ama çingeneler cebinde biraz parası olan insanları hiç geri çevirmezlerdi. Bazı şeyler, örneğin parası olan düdüğü çalar gibi sözler hiç değişmez diye düşündü. Bu sorular kendisine dün sorulmuş olsaydı artık kervanla seyahat eden çingenelerin kalmadığını anlatırdı Linda'ya. Ama göçebe kabileler tarihe karışmamıştı henüz. Kökensizce gelip gene öyle giderlerdi bu çingeneler. Kaldıkları birkaç gün içinde üç kağıtla bir sürü para kaldırırlar, sonra da polisten kıçlarına tekme yiyerek defolup giderlerdi. Böyle sürüyorlar yaşamlarını. Hitler, Yahudi ve homoseksüellerle birlikte bu adamları da yok etmeye çalışmıştı. Ama bunlar bin tane Hitler'i daha gömerlerdi. Parkın herkesin malı olduğunu sanıyordum. Biz okulda öyle öğrendik, dedi Linda. Öyle sayılır. Ortak mal demek, kent halkının ortaklaşa kullandığı yer demektir. Yani sadece vergisini ödeyenlerin ortak malı. Güm, yalan no 2. Bunun vergiyle mergiyle ilgisi yoktu. New England yasalarına göre ortak yeşil saha herkesin malıydı. Tabii. İnanmıyorsan Richards, Durham, New Hampshire veya Beckers Olin'se bakabilirsin. Parantez içinde sonuncusu ta 1835'ten kalmaydı. Vergi ödeyenler mi? Sesi alaycı çıkmıştı. Ortak yeri kullanmak için izin gerekli. Pat, yalan no 3. Bu yasada 1931 yılında bir avuç fakir patates çiftçisinin Maine yöresinde Lewiston'un göbeğinde Hoverville'e kurdukları zaman iptal edilmişti. Şehir Roosevelt'in yüce divanına getirilmiş ama görüşülmeye bile gerek duyulmamıştı. Böylece Hoverliler ortak yeşil alan olan Pettingill Parkı'na yerleşmişlerdi. Şirine sirki geldiği zaman alınan müsaade gibi, diye ekledi. Çingenelere niye izin verilmedi o zaman? Tanrı'ya şükür sesinden uyku akmaktaydı. Kim bilir, belki de başvurmayı unuttular. Cehenneme düşen bir kar topu kadar bile izin alma şansları yoktu kızım. Fairview'de hele hiç. Lantern Drive gibi zengin muhitinden görülen bir yeşil alanda, ki bu görüntü için hepimiz para ödüyoruz. Yerleşmeleri için hiç mi hiç şansları yoktu. Ayrıca en son modellerle bilgisayar derslerinin verildiği okulların burada bulunması, çevrenin ve havanın tertemiz, geceleri de çok sakin olması, çingenelerin burada barındırmamaları için bir başka neden. Shrine Sirki veya parkta Paskalya yumurtası avı olabilir. Ama çingeneler asla. Görünen köy kılavuz istemez. Pisliği görünce tanırız. Ona elimizi sürmeyiz ama. Bunun için hizmetçiler var. Pislik parkta görülürse onu da temizlikçiler için hopley var. Ama bu düşünceler daha orta okulda okuyan bir genç kız için fazla ağır gelirdi. Bunları daha sonra lisede veya üniversitede öğrenirsin diye düşündü. Üniversitede Kızlar Birliği açıklar sana ve veya uzaydan gelen yayınlar gibi algılarsın bu acı gerçekleri de günü gelince. Bizim harcımız değil bu insanlar. Uzak dur. İyi geceler baba. Sana da Lin. Kızını öperek odadan çıktı. Hızlı rüzgarın camlara savurduğu yağmur damlacıklarının gürültüsü Halek'in kendisine gelmesine yardımcı oldu. Bizim harcımız değil. Daha önce buna inanmıyorsa bile şimdi artık kesinlikle emindi. Gerçekten eskisinden daha sıskaydı artık. Hastanın hemşiresi sol kolundan 1-2-3 tüp kanı alıp tüpleri yumurtalar gibi taşıyıcıya yerleştirirken Halek de seyrediyordu. Daha önce Huston kendisine 3 tane karton kutu vererek bunlara kakasını yapmasını söylemişti. Binbir zorluk içinde başarabilmişti bu işi. Kendini aşağılanmış hissediyordu bu işi yaparken. Ama biraz sonra atmıştı bu duyguyu üstünden. Gevşe dedi Huston. Bir yandan da ince lastikten eldivenlerini takarken. Her iki elimi birden omuzlarında hissetmediğin sürece her şey yolunda demektir. Diyerek bir kahkaha attı. Gözlerini kapattı Halek. İki gün sonra tekrar görüştüler. Hastanın dediğine bakılırsa kan testlerine öncelik tanınmıştı. Halek, hastanın duvarlardaki gemi resimleriyle siyah deri koltukları ve kalın gri halısıyla daha çok çalışma odasına benzeyen muayenehanesinde oturmaktaydı. Kalbi çılgınlar gibi çarpmakta, soğuk ter damlacıkları şakaklarından aşağıya akmaktaydı. Bu soğuk espriler yapan adamın yanında ağlamak istemiyorum diye geçirdi aklından. Yüzüncü kez. Bunu yapamam. Gerekirse arabaya binip şehir dışına çıkar orada ağlarım. Huston kuru bir sesle her şey çok iyi görünüyor dedi. Halek gözlerini kırptı. Korkusu artık o denli artmıştı ki doktoru yanlış duymuş olabilirdi. Ne? Her şey çok iyi görünüyor diye tekrarladı Huston. Diliyorsan sana başka testler de uygulayabiliriz. Ama ben buna şimdilik gerek duymuyorum. Ayrıca son iki kontrolünden daha iyi sonuçlar elde ettik bu kez. Kolesterolün eskisinden daha düşük çıktı. Biraz daha kilo verdin. Hemşirenin ölçtüğüne göre bu sabah 108 çıkmışsın. Ama ne yapalım, sağlığın yerinde. Hala normal halinden 15 kilo fazlan var. Bunu aklından çıkarma. Gülümseyerek ekledi. Zayıflamanın sırrını bana da versene. Bir sırrım yok ki derken hem rahatlamış hem de aklı karışmıştı. Böyle duyguları kolej yıllarında hazırlanmadığı bir sınavdan geçerli not aldığı zamanlarda hissettiğini anımsadı. Şimdilik kesin bir karara varmayalım ve Hyman Reichling'in testlerinin sonuçlarını bekleyelim. Ne testlerinin? Huston, bok testlerinin diyerek bir kahkaha patlattı. Bundan belki bir şey çıkar. Ama bile emin ol, laboratuvar kanına tam 23 değişik test uyguladı. Ve hepsi de çok iyi sonuçlar verdi. Bu oldukça ikna etti bizi. Halek içini derince çekerek çok endişelenmiştim dedi. Zaten endişelenmeyenler erken ölür diye tasdikledi Huston da. Masasının çekmecesinden kapağına zincirle tutturulmuş minik bir kaşığı olan küçük bir şişe çıkarttı. Halek kaşığın sapının hürriyet heykeli şeklinde yapılmış olduğunu fark etti. Sen de ister misin? Halek başını olumsuzca sallayarak ellerini ufalmış göbeğinin üstünde kavuşturup Fairview'in en başarılı doktorunun burnuna kokain çekmesine izlemeyi sürdürdü. Huston elindeki şişeyi çekmeceye koyup yeni bir şişe ve pamukla çubuklar aldı oradan. Çubuğun başını şişedeki sıvıya ıslatarak burun deliklerini temizlerken ''Arı su sinüsleri korumak gerek.'' diye açıkladı. Herhalde bebeklere nezle tedavisi uygularken de beynini bu uyuşturucuyla dolduruyor diye düşünmesine karşın çok da garipsemediğini fark etti Halek. Özellikle şu anda kendisine İyi haberler veren bir adam hakkında o denli olumsuz düşünemezdi. O an için tek yapabileceği o huzurlu ortamda ellerini göbeciğinin üstünde kavuşturup yeni bisikletini veya arabasının ilk kullanan insanın heyecanı gibi içinde birikmiş olan endişe kırıntılarının yok olmasını izlemekti. Buradan çıkarken kendisini yeni doğmuş bir bebek gibi hissedeceğini biliyordu. Bunu filme çeken bir yönetmen olsaydı bu duyguların ardından hangi fon müziği çalardı acaba? Bu düşünce önce gülümsemesine ardından yüksek sesle gülmesine neden oldu. Bana da söyle. Bu dünyada o kadar çok sıkıcı olay var ki olabildiğimizce mutlu olmaya çalışmalıyız, Billy çocuk. Diyerek yeni bir pamuklu çubukla burun deliklerini temizlemeyi sürdürdü. Mühim bir şey değildi. Ne kadar çok korktuğumu biliyorsun. Neredeyse kanserle pazarlığa başlamak üzereydim artık. Belki gene de olur ama bu yıl değil hiç olmazsa. Kanserin belli bir takım özellikleri vardır. Sende kanser olmadığını söylemek için Hyman Reichling sonuçlarını beklememe gerek yok. Hele bu kadar kiloyu kanser verdirmişse artık bütün belirtilerin de ortaya dökülmüş olması gerekirdi şimdiye kadar. Ama aynı şekilde yemeye devam ettim hep. Hay diye de spora daha eğildiğimi söyledim ama o sporun bu denli kilo verdirmeyeceğini, sadece aşırı yağlanmayı önleyeceğini söyledi. Bu doğru değil. Son raporlara göre egzersizler rejimden daha önemli. Ama senin ölçülerinde olmuş olan birisi için Heidi'nin hakkı var. Şişkonun sporunu aniden arttırır. Görürsün sonuçta neler olabileceğini. İkinci kaliteden sıkı bir tromboz. Öldürmez ama bundan sonra ne golf oynatır ne de başka bir spor yaptırır. Halek, doktorun kokainin etkisiyle daha konuşkanlaştığını fark etti. Sen de anlamıyorsun, ben de. Bu meslekte neden olduğunu çözemediğimiz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki. Buradan beyin operatörü bir arkadaşım bir seferinde beni bir röntgen filmini incelemek için çağırmıştı. George Washington Üniversitesi'nden bir gençmiş hasta. Korkunç baş ağrılarından yakınmaktaymış. Asabi bir tipi olduğundan arkadaşım önce tipik bir migren vakası olarak bakmış. Ama ağrılar sürünce beyin tümöründen falan şüphelenip bütün kafa röntgenlerini çektirmiş. EEG yaptırmış, beyin tomografisi için hastaneye yollamış. Sonunda ne çıkmış biliyor musun? Halek olumsuz anlamda başını salladı. Sonunda sınıfının üçüncüsü olan, her sömestr başarı belgeleri alan bu çocukta meğerse beyin gelişmemiş. Beyni kafatasının ortasında tek bir kıvrımdan oluşmuş. Röntgenleri arkadaşım gösterdi. Beyinle dolu olması gereken yerde tek bir kıvrım öylece durmaktaydı. İnanamadığım olay da o tek kanatlı perdeciğin herifin bütün bedensel fonksiyonlarına çare bulmasıydı. Bir tek kıvrım adamın acıkmasını, nefes almasının, kalbinin atmasını, orgazm olmasını sağlıyor. Kafatasının gerisi beyin suyuyla doluydu. Sanki bütün düşünme sistemi bu likitti. Neyse, hala okulda başarılı, hala migrenden şikayetçi, hala da asabi. Eğer 20-30 yaşlarında kalpten gitmezse bunlar onu 40'larında iyice yormaya başlayacak. Huston çekmeceyi çekerek kokainden biraz daha çekti burnuna. Ayrıca diye anımsayarak sürdürdü konuşmasını. 5 yıl kadar önce de yaşlı bir bayan geldi bana. Diş etlerindeki ağrılardan şikayetçiydi. Sonunda da öldü zaten. O ihtiyar orospunun adını söylesem tanımazsın. Neyse içeri aldım. Tanrım gözlerime inanamadım. Ergenlik dişlerinden sonuncusunu en az 10 yıl önce düşürmüştü. Bu arada kadın da 90'ında vardı hani ve dişler çıkıyordu. Tam 5 tane birden. Tabii diş etleri ağır, ağrır. Bili inanır mısın? Kadın üçüncü kez diş çıkartmaya başlamıştı. 88 yaşında. Yeniden diş çıkart. Hayret bir şey. Sen ne yaptın peki? Halek karşısındakini bir kulağıyla dinlemekteydi. Duyduğu konuşmaları kendisine sakinlik veren bir müzik gibi algılamaktaydı. Sanki karşı duvardan akan bir su şırıltısı gibi. Beyninin büyük bir bölümü raporların temiz çıkmasından doğan rahatlıkla meşguldü. Hastanın kokaini bile ona bu denli huzur veremezdi. Bir an burnu düşen ihtiyar çingeneyi düşündü ama görüntü artık eski ürkütücülüğünü kaybetmişti artık. Ne yapabilirim ki? Hemen bir reçete yazdım ve eczanelerde satılan o bebek diş çıkartırken sürülen sıvılardan verdim. Ölmeden önce 3 diş daha çıkartmış. 2 azı, bir de kesici. Daha bir yığın inanılmaz olay gördüm. Bütün doktorlar bu tür vakalarla karşılaşırlar. Neyse, konumuz bu değil aslında. İnsan metabolizmasını çözemiyoruz. Bir de Duncan Hubley gibileri var. Duncan'ı tanımıyor musun sen? Halleck başıyla evetledi. Yandan Clint Eastwood'un 6. kopyasını andıran çingene kovucusu polis şefini tanıyordu tabii ki. Tanrım, sanki her yemeği son yemeğiymiş gibi çılgınlar gibi yer. Fakat herifte bir metabolizma var, anlatamam. Hep aynı kiloda kalıyor. Boyu da uzun, hiç şişmanlığı belli olmuyor. Yard Stevens iki misli yakıyor kiloları, Dunk. Halleck, semtin yegane berber dükkanını işleten Yard'ı da tanıyordu. O kadar şişmandı ki insan ona bakınca herhalde ayakkabılarını karısı bağlıyordur diye düşünüyordu. Yards da Dunk kadar boylu ve yemekte görsen sanki kürdanın ucuyla şöyle bir dokunuyor yemeklere. Belki gizli gizli tıkınıyorsa bilemem. Ama sanmam. Yüzünde aç ifadesi var. Anlıyor musun bu ne demek? Billy gülümseyerek başını salladı. Gerçekten de Yards'ın suratında annesinin ne yese çöpe diye tanımladığı bir ifade vardı hep. Ayrıca sana bir şey daha söyleyeyim. İkisi de sigara içiyorlar. Yard günde bir paket hafif Marlboro içtiğini söylüyor. Bu da muhtemelen 1,5-2 paket anlamına gelir. Duncan da 2 paket Camel içtiğini iddia ediyor. Bu da 3-3,5 paket demektir. Yani Duncan Hapley'i ağzında sigara olmadan hiç gördün mü? Billy düşünerek başını olumsuzca salladı. Bu arada bir nefes daha kokain çeken Huston, bugünlük bu kadar yeter diyerek otoriter bir tavırla çekmeceyi kapattı. Her halükarda Yards'ın içtiği günde 1-1,5 paket düşük katranlı sigara, Duncan ise 3 paket esmer tütün ama aralarında akciğer kanserini davet eden Yards Stevens. Nedenini sorarsan metabolizma olarak kansere daha yakın. Bazı doktorlar jenetik kodlamayla kanseri iyileştirebileceklerini ileri sürüyorlar. Bazı türlerini belki. Ama metabolizmayı kesinlikle anlamadan kanseri iyileştirmenin olanağı yoktur. Buradan çıkarak bilahareke aşırı zayıflayan adama geri dönebiliriz. Sözünde çok büyük bir espri varmışçasına kahkahalar atmaya başladı. Eğer bunun sebebi kokainse ben cipskolik kalmaya devam ederim diye düşündü Halek. Niçin kilo verdiğimi bilemiyor musun? Hastanın gerçeği karşısındaki tarafından açıklanmasından memnun olmuş gibiydi. Hayır, fakat sanırım sorunun psikolojik. Sen devamlı zayıflamayı düşlersin. Farkında olmadan da şuur altına yerleşir. Ve kilo vermeye başlarsın. Biliyorsun böyle şeyler olağan. Bazen bana bir hasta gelir ve ne bileyim tenis oynarken falan şişmanlıktan hafif bir fenalık geçirmiştir. Korkudan zayıflaması gerektiğini düşünür. Ben ona hafif bir rejim uygulamaya başlarım. Yani haftada 1 ile 2,5 kilo arasında zayıflatacak birkaç haftalık bir diyet veririm. Ama hasta bunu uygularken öngörülenden çok daha fazla zayıflamaya başlar. Çünkü korku metabolizması etkilenmiş ve ateş emri vermiştir. Böylelikle hızlı çalışmaya ve daha çok yakmaya başlayan metabolizma fazla kilolardan en kısa yoldan kurtulmaya bakar. Halek bunu yutmaya hazırdı. Tamam dedi. Bugün işten izin almıştı. Ve şu anda en çok istediği şey eve gidip Heidi'ye iyi olduğunu söylemek, henüz öğleden sonra güneşi yatak odalarında çekilmeden onu yukarı çıkartarak bir güzel sevişmekti. Halek kendisine yolcu etmeye kalkan doktorun burnundan ucundaki beyaz tozları fark ederek gülümsedi. Kilo vermeye devam edersen bütün metabolizma testlerini sana uygularız. Sana bu tür testlerin çok iyi sonuç vermedikleri gibi bir izlenim vermiş olabilirim. Ama bazen bu yolla çok şey öğrenebiliriz. Ama bence buna gerek kalmayacak. Yavaş yavaş her hafta daha az zayıflayacaksın ve sonunda kilo vermen duracak. Ondan sonra da tartının üstünde bir çıkacaksın ki şişmanlamaya başladığını göreceksin. Halek, içimi çok rahatlattın diyerek hastanın elini sıktı. Huston aslında Halek'e pek yararlı olamamıştı. Sadece kendisinde kanser olmadığını söylemişti. Bunun bilincinde olduğu halde bunun için buradayız Billy çocuk dedi. Billy çocuk evine karısına yollandı. Hiçbir şeyin olmadığını mı söyledi? Halek başıyla onayladı. Karısı ona sarıldığında sertleşen göğüs uçlarını hissediyordu. Yukarı çıkalım mı? Gözleri cıvıl cıvıl bakıyordu karısına. Harika. Tanrım sağlığın çok şükür yerinde. Ne demezsin? Birlikte yukarı çıkarak son günlerin en zevkli seksini yaşadılar. Ardından uykuya dalan Halek bir rüya gördü. Ayırım sonu. Sayfa 58. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nontport. Nontport. Caroline. Caroline. Richard. Richard. Jerome. Jerame. New Hampshire. NEV HAMPSHIRE Baker Olins BAKER OLINS Roosevelt R O O S V E L T. Hayman Reichling. H A Y M A N R E I C H L I N G. George Washington. G E O R G E V A S H I N G T O N.